Ayrım 30.
Toplantı yerine yaklaşık 3000 kömür işçisi gelmişti. Uğultulu bir kalabalık, çoluklu, kadınlı, erkekli bir insan yığını yavaş yavaş açıklığı doldurup gürgenlerin altına taşıyordu. Gecikmiş olanlar da teker teker geliyor, karanlıkta pek iyi seçilmeyen kafaların oluşturduğu dalga yandaki baltalık ağaçlara kadar genişliyordu. Bu buz gibi soğuk ve kıpırtısız ormanı dolduran kalabalıktan fırtına uğultusuna benzer bir ses yükseliyordu. En yukarıda yamacın başında Resener ve Maho ile birlikte et yandırıyordu. Aralarında kavga çıkmıştı. Sessizlikte arada sırada gürleyen konuşmaları işitiliyordu. Yanlarındakiler de onları dinliyordu. Lavak yumruklarını sıkmıştı. Pierron da hastalığını daha fazla bahane edememenin kaygısıyla sırtını tartışmacılara dönmüştü. Bonnort babayla yaşlı Mok da orada derin düşüncelere dalmış bir halde bir ağaç kütüğüne yan yana oturmuşlardı. Onların hemen ardında salt alay olsun diye gelen Zachary, Moket ve arkadaşları vardı. Oysa kilisedeymişçesine ciddi ve düşünceli duran kadınlar hep bir araya öbeklenmişlerdi. Mahode kadın yanındaki lavak kadının savurduğu boğuk küfürleri hiç sesini çıkarmadan başını sallayarak dinliyordu. Kışın başından beri bronşiti depreşen Filomen gene öksürüyordu. Moket de kızına tavşanı mideye indirmek için kendisini başından savan bir soysuz erkeğin alçaklığı sayesinde semiren satılmış şıllık diyen Brulle kadının küfürlerine kahkahalarla gülüyordu. Biri yanda Jeanlin'de Lady'yi itip Bebert'i de kendilerini izlemeye zorlayarak üçü birlikte herkesten yükseğe kereste yığınının üzerine yerleşiyorlardı. Kavga kurallara uygun biçimde bir kuruluşun seçilmesini isteyen Resenör'den çıkmıştı. Bonjoyux'daki yenilgi meyhaneciyi çılgına döndürmüştü. Öç almaya yemin etmişti. İşçi temsilcilerinin değil ama asıl işçi halkın karşısına çıktığı an eski yetkisini yeniden elde edeceğinden kesinlikle emindi. Adamın bu davranışına isyan eden Etienne, ormanda bir başkanlık kurulu seçmenin sersemlik olduğunu ileri sürüyordu. Madem ki kendilerini yırtıcı birer kurt gözüyle bakılıyordu, onlar da vahşiler gibi doğru dürüst devrimci yöntemlerle başvurmalıydılar. Etienne kavganın uzayıp gittiğini görünce bir anda halka döndü, bir ağaç kütüğünün üzerine çıkarak ''Arkadaşlar, arkadaşlar!'' diye bağırdı. Maho, Resenör'ün itirazlarını bastırmaya çalışırken alandaki kalabalığın belirsiz gürültüsü de uzun bir iç çekme gibi sönüp gitti. Etienne ortalığı çınlatan gür bir sesle ''Arkadaşlar, madem ki konuşmamıza engel oluyorlar, sanki yol kesen eşkıyalarmışız gibi jandarmaları üzerimize salıyorlar, biz de burada toplanır konuşuruz. Burada özgürüz, kendi evimizdeyiz. Nasıl ki kuşlarla hayvanları susturamıyorlarsa, gelip bizi de burada kimsecikler susturamaz.'' Etienne'in sözlerine gök gürültüsünü andıran çığlıklar ve alkışlar karşılık verdi. ''Evet, evet, orman bizimdir. Dilediğimiz gibi konuşuruz burada. Haydi, konuş.'' Bunun üzerine Etienne bir an kımıldamadan durdu kütüğün üstünde. Henüz ufuk çizgisine pek yakın olan ay yalnız yukarıdaki dalları aydınlatabiliyordu. İlk heyecanı yatışan halk karanlıkta sessizce bekliyordu. Onlar gibi karanlıkta kalan Etienne yamacın başında kalabalığın üstünde bir karaltı çizgisi gibi görünüyordu. Genç adam kolunu yavaş yavaş havaya kaldırdı ve konuşmaya başladı. Ama bu kez bağırmıyordu. Halka hesap veren basit bir yönetici gibi soğuk bir sesle konuşuyordu. Komiserin Bonjoux'te yarım bıraktırdığı konuşmayı tamamlıyordu. Bilimsel belagatı seçerek konuşmasına grevin kısa bir tarihçesiyle başladı. Yalnızca olguları dile getirdi. Önce greve karşı olduğunu söyledi. Kömür işçileri grev istememişlerdi ama müdürlük yeni kaballama ücret sistemiyle onları buna zorlamış, adeta kışkırtmıştı. Sonra işçi temsilcilerinin müdüre ilk başvurularını, yönetim kurulunun kötü niyetini, daha sonra da ikinci başvuruda yönetim kurulunun çalmaya uğraştıktan ve iş işten geçtikten sonra uzlaşmaya çalışarak 10 santimi geri vermeye razı oluşunu anımsattı. Şimdi durum buydu. Rakamlar vererek yardım sandığının boşalışını anlattı. Gönderilen yardım paralarının nerelere kullanıldığını açıkladı. Dünya emekçilerini bir araya getirme kaygıları ortasında kendileri için daha fazlasını yapamayan Uluslararası İşçi Örgütü'nü, Ploşart'ı ve öbürlerini birkaç tümceyle bağışladı. Kısacası durum günden güne kötüleşiyordu. İşletme çalışma tezkerelerini geri verip işçilerini kapı dışarı ediyor, Belçika'dan adam getirteceği korkusuyla baskı yapıyordu. Üstelik de zayıfları sindirmiş, madencilerin bir bölümünü ocağa inmeye razı etmişti. Etienne bütün bu kötü haberleri verirken bunları vurgulamak istermişçesine konuşuyordu. Açlığın üstün geldiğini, umutların kırıldığını, savaşımın en yüreklileri bile yıldırdığını söylüyordu. Sonra birden gene aynı sakin sesle sözlerini bağladı. İşte arkadaşlar, bu akşam bu koşullar içinde bir karara varmak zorundasınız. Grevi sürdürmek istiyor musunuz? İstiyorsanız işletmeyi dize getirmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yıldızlı gökyüzünden derin bir sessizlik indi. Karanlıkta görünmeyen kalabalık gecenin içinde yüreğini ezen bu sözlerin ağırlığı altında susuyor, ağaçların arasında umutsuz soluğundan başka bir şey işitilmiyordu. Ama Etienne değişik bir sesle konuşmasını sürdürüyordu. Şimdi artık yardım sandığı yazmanı değil, çete reisi, insanlara doğru yolu, gerçeği gösteren havari konuşuyordu. Verdikleri sözden dönecek alçaklar var mıydı aralarında? Ne yani, bir aydır çektikleri acı boşa mı gidecekti? Başlarını öne eğip madene dönecekler, ardı arkası kesilmeyen yoksulluk yeniden mi başlayacaktı? İşçileri aç bırakan bu sermaye zorbalığını devirmeye çalışarak hemen ölmek daha iyi değil miydi? Açlık yüzünden en sakinlerin bile yeniden baş kaldıracağı ana kadar hep açlığın önünde boyun mu eğeceklerdi? Bu sersemce oyunun artık bitme zamanı gelmemiş miydi? Bunları söylerken parmağını uzatmış, rekabet çekişmelerinin maliyet fiyatının düşürülmesini zorunlu hale getirdiği anda bunalımın ceremesini tek başına çeken, bir lokma ekmeği bile muhtaç kalan, iliği, kemiği sömürülen kömür işçilerini gösteriyordu. Hayır, kaballamaya ayrı ücret verilmesi kabul edilecek şey değildi. Gizli bir kesintiydi bu. Her işçinin günde bir saatlik emeğini çalmak istiyorlardı. Bu kadarı da fazlaydı. Bıçak kemiğe dayanmıştı artık. Sabrı taşırılan yoksulların hak ve adaleti sağlayacakları gün yaklaşıyordu. Sözünü bitirdiğinde kolları havada kaldı. Bu hak ve adalet sözleri karşısında heyecandan ürperen kalabalık, kuru yaprak hışırtısını andıran bir gürültüyle ormanın içlerine doğru yayılan bir alkış kopardı. Kimisi avazı çıktığı kadar "Adalet isteriz, hak ve adalet istemenin zamanı geldi!" diye bağırıyordu. Etienne yavaş yavaş coşuyordu. Resenör gibi rahat konuşan, ağzı kalabalık bir insan değildi. Çoğu kez aradığı sözcüğü bulamaz, kemküm eder, sonunda el kol hareketleriyle sözünü tamamlardı. Yalnız bu sürekli teklemeler sırasında hepsini etkileyen çarpıcı benzetmeler buluyor, bunları birer balyoz gibi tepelerine indiriyordu. Çalışan bir işçininkini andıran el kol hareketleri, dirseklerini önce kendisine doğru çekişi, sonra yumruklarını sıkıp ileri sallaması, bir şeyleri ısıracakmış gibi çenesini ansızın öne uzatışı, arkadaşları üzerinde olağanüstü bir etki yaratıyordu. Hepsi aynı görüşü paylaşıyorlardı zaten. Gerçi büyük adam değildi ama sözünü dinletmesini biliyordu. Ücretli çalışma köleliğin bir başka biçimidir diye sürdürdü daha titrek bir sesle. Maden ocağı maden işçisinin olmalıdır. Tıpkı denizin balıkçının, toprağında çiftçinin malı oluşu gibi. Anlıyor musunuz? Kömür ocağı 100 yıldan beri onca kan ve yoksullukla bedelini ödeyen sizlerin malıdır. Ondan sonra doğrudan doğruya bir takım karmaşık hukuksal sorunlara, kendinin de içinden çıkamadığı özel maden yasalarına geçti. Toprak üstü zenginlikler gibi toprak altı zenginlikler de tüm ulusun malıydı. Ancak iğrenç bir ayrıcalık bunların tekelini işletmelere vermişti. Ayrıca Monse bölgesindeki maden arama izinlerinin yasallığı da eski Hainaut töresine göre eski tımarların sahipleriyle yapılan anlaşmalarla karmaşık bir hale gelmişti. Bu nedenle madencilerin yapacağı şey eski mallarını yeniden ele geçirmekti. Ellerini uzatmış ormanın ötesindeki bölgeyi gösteriyordu. Tam o anda da yükselen ay tepedeki dalların üzerinden kayarak Etienne'i aydınlattı. Hala karanlıkta duran kalabalık onu böyle ışıkla bembeyaz kesilmiş, ellerini açıp dört yana servet dağıtırken görünce büyük bir heyecanla uzun uzun alkışladı. Evet, evet, doğru söylüyor. Aferin, çok haklı. Bunun üzerine Etienne en gözde sorununa, üretim araçlarının ortaklaşa kullanılması sorununa girdi hemen. Bunu her zaman kurallara aykırılığı pek hoşuna giden bir cümleyle yenilerdi. O anda genç adamın kafasındaki evrim tamamlanmıştı. Hristiyanlığa girmeye hazırlananların o sevecen kardeşlik duygusundan, ücretliliğin koşullarının düzeltilmesi gereksiniminden yola çıkarak bunun kaldırılmasını savunan siyasal kurama ulaşıyordu. Bonjoux toplantısından beri o zamana kadar insancılığa dayanan ve belirli bir yöntemi bulunmayan kolektivizmi, her maddesini bilimsel olarak ele aldığı karmakarışık bir programla daha da sertleştirmişti. Önce özgürlüğün ancak devletin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebileceğini ortaya atıyordu. Sonra halk iş başına gelince reformlar başlayacaktı. İlkel insan topluluklarına dönüş, ahlak törelerine bağlı, baskıcı bir ailenin yerine eşitliğe ve özgürlüğe dayanan ailenin geçirilmesi, siyasal, ekonomik ve medeni haklarda mutlak eşitliğin sağlanması, üretim araçlarının mülkiyeti ve tüm ürünleri sayesinde bireysel bağımsızlığın güvenlik altına alınması, son olarak da topluluk tarafından harcamaları karşılanan parasız meslek eğitimi. Böylece eski çürümüş toplum tepeden tırnağa değiştirilmiş oluyordu. Evliliğe, miras hakkına saldırıyor, herkesin varlığını düzenliyor, ölmüş yüzyılların yükselttiği haksızlık anıtını kolunun geniş bir hareketiyle, olgun ekinleri biçen orakçının hiç değişmeyen kol hareketiyle yere seriyordu. Sonra öbür eliyle geleceğin insanlığını, 20. yüzyılın şafağında büyüyen doğruluk, hak ve adalet anıtını yükseltmeye başlıyordu. Bu aşırı zihinsel gerilim düşünce dengesini bozuyor, sonunda kala kala yobazın saplantısı kalıyordu. Duyarlılığın ve sağduyusunun titizlikleri yok olup gidiyor, anlattığı yeni düzenin gerçekleşmesi çocuk oyuncağı haline geliyordu. Her şeyi önceden hesaplamıştı. 2 saatte, üstelik de tek kurşun atmadan, bir damla kan akıtmadan, kuru vereceği bir makineden söz edermiş gibi anlatıyordu bunu. Son bir coşkuyla, "Şimdi sıra bizde arkadaşlar," diye haykırdı. "Yönetime ve yeryüzü zenginliklerine sahip olmak sırası bizde." Ormanın derinliklerinden kopan bir alkış fırtınası ona kadar geldi. Ay şimdi bütün alanı aydınlatıyordu. Kurşuni büyük ağaç gövdeleri arasından uzaktaki belirsiz koruluğa kadar uzanan kafalar kesin çizgilerle belirliyordu. Buz gibi soğuk kubbenin altında yüzlerin ışıl ışıl yanan gözlerin açık ağızların taşkın öfkesiydi bu. Aç bırakılan ellerinden alınan kalu beladan beri kendilerinin olan malın haklı yağmalanmasına itilen erkekli, çoluk çocuklu bütün bir halkın kızgınlığıydı bu. Artık soğuğu bile duymuyorlardı. Etienne'in yakıcı sözleri hepsinin iliğini kemiğini ısıtmıştı. Dinsel bir coşkuyla hak ve adaletin gerçekleşeceği günü bekleyen ilk Hristiyanların umut ateşiyle ayakları yerden kesilmişti. Aslında kapalı, karışık tümcelerin pek çoğunu kavrayamıyorlar, bu teknik ve soyut düşüncelere akılları hiç mi hiç ermiyordu. Ama anlaşılmazlık ve soyutluk bile vaatlerin alanını genişletiyor, bir göz kamaştırmasıyla onları havalara uçuruyordu. Ne güzel bir düştü bu. Söz sahibi olmak, acı çekmekten kurtulmak, en sonunda yaşamın tadına varmak. Kadınlar adeta kendilerinden geçmişlerdi. Mahode kadın her zamanki sevinkanlılığını bir yana bırakmış, açlığın verdiği baş dönmesiyle bağırıyordu. Lavak kadın avaz avaz haykırıyor, yaşlı Brule kadın iyice kendinden geçmiş, büyücü gibi kollarını sallıyordu. Filomen gene boğulurcasına öksürüyordu. Moket de kız da öylesine alevlenmişti ki konuşmacıya sevgi sözleri söylüyordu bağıra bağıra. Erkeklere gelince söylenenlere yürekten katılan Maho, korkudan titreyen Pierron'la durmadan konuşan Lavak arasında bir öfke çığlığı kopardı. İşin alayında olanlarsa Zakari ile Moket, arkadaşlarının Etienne'in bir bardak bira bile içmeden bunca saat konuşabilmiş olmasının verdiği şaşkınlıkla huzursuzdular. Gene de alay etmeye çalışıyorlardı. Ama kereste yığını üstündeki Janlin hepsinden fazla gürültü ediyor, Bebert'le Lady'yi coşturuyor, Polonya'nın baygın yattığı sepeti sallıyordu. Uğultular yeniden başladı. Etienne halkın gözdesi olmanın verdiği sarhoşluğun tadını çıkarıyordu. Tek bir sözle yüreğini çarpıttığı 3000 göğüsten çıkan bu haykırış elle tutulur, gözle görülür somut simgesiydi. Tenezzül edip gelseydi Sovarin öğrencisinin anarşizme doğru hızla kayışını görüp sevinecek, duygusal bir sersemlik kalıntısı olan eğitimin konusundaki maddenin dışında programdan hoşnut olacaktı. Çünkü onun kanısına göre bütün insanlar o kutsal ve kurtarıcı bilgisizliğe dönmeliydiler yeniden. Resenör'e gelince Etienne'in sözlerini hem küçümseme hem de öfkeyle dinliyordu. ''Bırak da azıcık ben konuşayım.'' diye bağırdı Etienne. Beriki hemen kütükten indi. ''Gel konuş, dinleyecekler mi bakalım?'' dedi. Resenör onun yerine çıkıp ellerini kaldırdı, halkı susturmaya çalıştı. Ancak gürültü bir türlü dinmiyor, kendisini tanımış olan ilk sıradakiler adını kulaktan kulağa, gürgenlerin altına dek uzanan son sıradakilere ulaştırıyordu. Ama hiç kimse onu dinlemek istemiyordu. Daha ortaya çıkar çıkmaz eski hayranlarının kanını beynine sıçratan yıkılmış bir puttu o. Onca zaman hoşlarına giden rahat konuşması, çocuksu ve akıcı sözleri şimdi artık korkakları uyutmaya yarayan ılık bir ıhlamur sayılıyordu. Gürültüye karşın söze başladı, hiç durmadan yinelediği o eski yatıştırıcı söylevi burada da yinelemek istedi. Yasalar zoruyla dünyayı değiştirmenin olanaksızlığından, toplumsal evrimi kendi doğal akışına bırakmanın zorunluluğundan söz edip duruyordu. Ama onunla alay edip yuhalıyorlardı. Böylece Bonjoux'e uğradığı bozgun daha da katmerleniyor, onulmaz hale geliyordu. En sonunda adamın suratına bir tutam donmuş yosun fırlattılar. Kadının biri cırlak bir sesle ''Kahrolsun satılmış hainler!'' diye bağırdı. Resenör ise habire dokuma tezgahının dokumacının malı olduğu gibi maden ocağının maden işçisinin malı olamayacağını anlatıyor, işletmenin çocuğu haline gelen işçinin kardan pay almasının daha akla yakın olduğunu söylüyordu. Binlerce ses ''Kahrolsun satılmış hain!'' diye bağırırken bir yandan da taşlar vınlamaya başladı. Adam bunun üzerine sapsarı kesildi. Üzüntüden gözleri yaşardı. Bir anda bütün varlığı yıkılıyor. 20 yıllık tutkulu arkadaşlık halkın iyilik bilmezliği altında yıkılıveriyordu. Yüreğinden vurulmuşçasına daha fazla konuşma gücünden yoksun kütükten indi. Üstün gelen Etienne'e dönerek ''Hoşuna gitti, gülüyorsun değil mi?'' diye kekeledi. ''Pekala ama dilerim darısı başına. Bu senin de başına gelecektir. Hiç korkma.'' Ve daha şimdiden sezinlediği felaketlerin sorumluluğunu omuzlarından atmak istercesine ve elini günah benden gitti dercesine salladı. Sonra da ay ışığında bembeyaz kesilmiş suskun tarlaların arasından tek başına çekip gitti. Dört bir yandan yuh sesleri yükseliyordu. Birden Bonmot babanın kütüğün üzerine çıkıp gürültü patırtı içinde konuşmaya başladığını görünce hepsi pek şaşırdı. O ana kadar ihtiyar Nock'la kendisi her zamanki gibi eski günlerini düşünerek dalgın dalgın bir köşede oturmuşlardı. Yaşlı adam besbelli arada sırada gelen o önüne geçilmez gevezelik nöbetlerinden birine tutulmuştu. Bu nöbetler geçmişi öyle şiddete kıpırdatırdı ki anılar bir anda su yüzüne çıkar, birbiri ardından saatlerce dudaklarından dökülürdü. Şimdi de herkes susmuş, ay ışığında beyazlara bürünmüş bir hayaleti andıran ihtiyarı dinlemeye başlamışlardı. Bonmort Baba ise tartışılan konuyla pek de ilgisi bulunmayan, kimsenin anlamadığı sonu gelmez öyküler anlatmaya koyulduğundan şaşkınlık daha da artmıştı. Gençliğini, iki amcasının Varrox'ta can verişini anlattı, sonra zatürreden ölen karısına geçti, bununla birlikte gene de belli bir düşünceden ayrılmıyordu. Bu işler şimdiye kadar hiç yolunda gitmemişti, hiçbir zamanda yolunda gitmeyecekti. Böylece kral çalışma saatlerini azaltmaya yanaşmadığı için bir zamanlar aynı ormanda 500 arkadaş bir araya gelmişlerdi. Ancak bu öykünün sonunu getiremedi. Başka bir grevin öyküsüne başladı. Öyle çok grev görmüştü ki hepsi de şu ağaçlar altında Plandam'da az ilerideki Şamoran'a daha ötede Sanlolup'ta sona ermişti. Kimi zaman soğuktan donmuşlar, kimi zaman sıcaktan yanmışlardı. Bir akşam öyle bir yağmur yağmıştı ki tek söz söyleyemeden evlerine dönmüşlerdi. Üstelik de kralın askerleri geliyor, sonunda hep tüfekler patlıyordu. Nah böyle ellerimizi kaldırıyorduk. Madene bir daha inmemeye yeminler ediyorduk. Ah az mı yemin ettim ben, az mı? Kalabalık büyük sıkıntıyla ağzı bir karış açık dinliyordu. Tam o sırada bu sahneyi izleyen Etienne yerdeki kütüğün üzerinde Bonmort babanın yanına fırladı. İlk sıradaki arkadaşlar arasında Şevval'i tanımıştı. Catherine'in de oralarda bir yerde bulunabileceği düşüncesiyle genç adam yeniden ateşlenmiş, kızın önünde alkışlanmak istemişti. Arkadaşlar, en eskilerimizden birini dinlediniz. İşte onun çektiği acılar ve eğer bu hırsızlarla cellatların hesabını görmezsek, işte gelecekte çocuklarımızın çekeceği acılar. Sonra korkunç bir saldırıya geçti. Hiç bu kadar sert konuşmamıştı. Bir koluyla Bonmort babayı tutuyordu. Yaşlı adamı bir yoksulluk ve yas bayrağı gibi dalgalandırıyor, öç almak gerektiğini haykırıyordu. Kısa tümcelerle ta ilk Mano'ya kadar uzanıyor, madenin tükettiği işletmenin iliğine kemiğine kadar sömürdüğü, 100 yıllık didinmeden sonra daha da aç ve çıplak yaşayan bütün bu aileyi gözler önüne seriyordu. Sonra onların, bu ailenin karşısına 100 yıldan beri hiçbir şey yapmadan, vücutlarından yararlanarak, kibar fahişeler gibi bakılıp beslenen, bir dedikleri iki edilmeyen bütün o hissedarlar sürüsünü, her yanından para fışkıran yönetim kurulunun para babalarını koyuyordu. Korkunç değil miydi bu? Bakanlara rüşvet verilebilsin diye büyük soylu ve burjuva kuşaklar şölenler verebilsin ya da ocaklarının başında semirebilsinler diye bir sürü insan babadan oğula maden ocaklarının dibinde ölüyordu. Etienne kömür işçilerinin hastalıklarını incelemişti. Korkunç ayrıntılarıyla bunları bir bir sayıp döküyordu. Kansızlık, sıraca, kara bronşit, insanın soluğunu kesen astım, bacakları kötürmeden romatizma. Bu zavallı insanlar makinaların önüne yem olarak atılıyordu. Hayvan sürüleri gibi işçi mahallelerine kapatılıyor, büyük işletmeler tutsaklığı düzene bağlayarak 1000 kadar tembelin kasasını doldurmak amacıyla bir ulusun bütün emekçilerini milyonlarca kolu asker gibi çalıştırmakla korkutarak bu insanları yavaş yavaş eritiyordu. Ama maden işçisi artık o eski bilgisiz, toprağın derinliklerinde ezilen akılsız adam değildi. Kömür ocaklarının derinliklerinde bir ordu, atılan tohumu filizlenen ve parlak güneşli bir günde toprağı delip baş verecek bir yurttaş ekini boyatıyordu. O zaman 40 yıllık hizmetten sonra balgam yerine kapkara kömür tozu tüküren, bacakları ocaklardaki suyla davul gibi şişen 60 yaşında bir ihtiyara 150 frank emekli ödeneği bağlamaya cesaret edip edemeyeceklerini göreceklerdi. Evet, emek sermayeden hesap soracaktı. Kendisini besleyen açlıktan nefesi kokanların kanını canını emdiği o bilmem neredeki tapınağın gizemleri içine çöreklenen, emekçinin ömründe hiç görmediği o insanlık dışı nesnel tanrıdan hesap soracaktı.